Hayatın Sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimiz başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nde işte bugün de sizlerle birlikteyiz. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar yine bugünkü programı. Yayının şu anda sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Özkan Özden Koç'la birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde sizleri de beklediğimizi hatırlatalım programımıza. Biliyorsunuz haftanın başından beri Çanakkale sizin için ne ifade ediyor diye soruyorduk ve telefonlarınızı bekliyoruz artık. Bugün son gün. Programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak Hayatın Sesleri'nden. O dinleyicimiz siz olun istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı şu dakikadan itibaren programımızın sonuna kadar arayabilirsiniz. Sizler biliyorsunuz zaten numaralarımızı. Programımız başlar başlamaz telefonlarımız da çalmaya başlıyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi bugün de tekrarlayalım. Facebook'ta programımızın takip edemediğiniz bölümlerini takip edebileceğinizi hatırlattıktan sonra Çanakkale sizin için ne ifade ediyor da diye bir kez daha sorduktan sonra Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak verelim.
Çanakkale İçinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni, Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Hayatın Sesleri'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Ahmet Esenkaya bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz.
Merhabalar efendim, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Çanakkale savaşları süresince Türk basınına bir bakalım istedik. Basın deyince basının sansürle başladığını düşünürsek o dönemde o yıllarda, o savaş yıllarına baktığımızda sansürle ilgili neler söylemek istersiniz? Sansür var mıydı? Nasıl yer alıyordu basında Çanakkale Savaşı haberleri?
Efendim, zaten savaş Avrupa'da ilan edildikten sonra insanların tek iletişim kaynağı olan basın hemen tüm dünyada, bizim ülkemizde de belli sansür kurallarıyla yürütüleceğini herkes bilir. Niye? Çünkü insanlar evlatlarını cepheye gönderiyor. Onların zafer kazanmasını istiyor. O sebeple cepheden hiçbir olumsuz bilginin sızmaması gerekiyor. Zaten sansürsüz asla yayın yapamazsınız. Şu kadarını söyleyeyim. Bırakın Türkiye, Osmanlı'nın son dönemini, İngiltere bile buradan gelen bütün habere sansür koymuştur. Çünkü başarısızlık kavramı devreye girdiği andan itibaren siz vatandaşlarınızı, evladını harbe gönderenleri hükümet karşısında tutmanız, onları tatmin edici halde korumanız, onları rahatsız etmeden harp bilgileriyle donatmanız mümkün olmuyor.
Savaşın kazanılmasında o zaman burada basında motivasyon. Basında yer alan kahramanlık ifadeleri de vardı galiba, değil mi?
Evet, çok önemli, çünkü şöyle, siz orada neticede bir savaş yapıyorsunuz. Size ait bir güç, karşı tarafın bir gücü var. Mesela en çok basında yer alan yaralılara hastanelerde hemen madalyaların takılması, onlara ait kahramanlıkların verilmesi, özellikle dergilerde, bizde mesela harp mecmuası vardır, propaganda amaçlıdır. Orada orijinal fotoğraflar yayınlanır, kahramanlık hikayeleri yayınlanır. Efendim, mümkün olduğu kadar başarısızlıklara asla yer verilmez. Sansür dairesi burada birinci sınıf görev alır. Ama şu da var, mesela sansür dairesinden çıkan gazeteleri, dergileri biliyorum. Çoğunda bazı sayfalar, bazı köşeler boştur. En ufak bir olumsuzu sızdırma imkanı da yoktur.
Hı hı. Tabii böyle olunca basının rolünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Moral,
çünkü,
motivasyon ne kadar önemli?
Anadolu insanı çok ezilmiş, Çanakkale'den başarı haberleri bekliyor. Kahramanlık haberleri bekliyor.
Hı hı. Evet, şimdi tabii Mustafa Kemal Atatürk'e de baktığımızda Anadolu'da tanınmasının basın yoluyla olduğunu görüyoruz o yıllarda.
Kesinlikle, kesinlikle. Ben o konuda bir makale bile yazdım. Öyle ki mesela cepheye bir yarbay olarak gelen atamız, liderimiz, bakıyoruz Ekim ayının ortalarında başkent İstanbul'u kurtaran 3 kumandandan ikinci sıraya oturuyor. Hele hele Anapartalar grup kumandanlığı sonrası İngiliz kanı taşıyan insanlarla yaptığı o mücadele hemen medyaya yansıyor. Niçin? Çünkü bir de savaşın doğal kahramanlara ihtiyacı vardır. Bu asker olabilir, efendim bu komutan olabilir. O da medya vasıtasıyla algı oluşturmak zorundasınız. Güçlü algılar oluşturmak zorundasınız ve halkı da bu algının peşinden, efendim, çok büyük beklentilerin içine de eğer Çanakkale ise sokmanız gerekiyor.
Tabii bir de o döneme baktığımızda halkın tek haber alma kaynağı olduğunu görüyoruz. Evet. Peki tirajları neydi o döneme baktığımızda gazetelerin?
Tirajları savaşla birlikte 4-5 kat artıyor, çünkü tek radyo da yok. Tek haber kaynağı gazete ve mecmua. Aşırı şekilde tüm dünyada gazete artıyor. Madem şunu da söyleyelim, konumuz haber ise, İngiltere'nin sansürü artık o kadar abartılıyor ki dünyada pek çok ülke Osmanlı'dan izin alabildiği kadar muhabir göndermeye çalışıyor. Cepheden direkt bilgi alabilir miyiz diye. Yine de o devletin efendim sansürüyle hiçbir giden mektupta böyle tam gerçeği aktaracak şekilde de değil.
Evet, yine cepheye baktığımızda bu cephede görülen sağlık eksiklikleri de yine gazetelerde sağlık ilanları haberleriyle duyuruluyordu, isteniliyordu galiba, değil mi?
Öyle yani, personel eksiği ilanlarla duyuruluyor, işte dişçi lazım, veteriner lazım, şu evsafta doktor, işte yani olabildiğince eleman sevkiyatı, işte diyelim şu yaş gruplarının efendim askere çağrılması gibi, yine tekrar ediyorum, gazete ve mecmualar, o günkü dergiler aynı zamanda tek iletişim aracı savaş, devlet, halk arasında.
Belki her şey kısıtlıydı, her şey söylenmiyordu ama Çanakkale Savaşları süresince Türk basınının yeri ve önemi çok büyüktü. Bunu bir kez daha vurguladık. Çok teşekkür ediyorum.
Çünkü o dönemde 12 adet net biliyorum günlük gazete, toplamda 75 adet süreli yayın faaliyetteydi ve bir daha tekrar ediyorum, biz olumlu olanı, başarımızı, olumsuzu mecbur kaldığımızda veriyoruz. Mesela diyelim ki 8 Ağustos günü Barbaros sırrımız batırıldı. Onu bir cümlede veriyoruz. Vermiyor değiliz. Ama görünür görünmez şekilde Majesti'yi batırdığımızda, Goliath'ı batırdığımızda artık 15 gün mü sürer? 20 evet. gün mü sürer? Kahramanlığın devamı olmayacak şekilde kahramanlıklar ortaya çıkar. Bunlar hep olumlu algı peşinde yürümektir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Esenkaya, programımıza konuk olduğunuz için. Sağ olun, var olun, bize o günkü basını anlattığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Ahmet Esenkaya'ydı. Telefon konuğumuz, teşekkür ediyoruz kendisine.
Bahçası var, bağı var, ayvası var, narı var. Bahçası var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar, uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar. Benim mela gözlümü gurbete yollamışlar, benim mela gözlümü gurbete yollamışlar. Ben bir uzun kamışım yoluna dikilmişim, ben bir uzun kamışım yoluna dikilmişim. İster al ister alma alnına yazılmışım, ister al ister alma alnına yazılmışım. Ata barıdır barı, bahçede gördüm yeri. Ata barıdır barı, bahçede gördüm yeri. Seslendim ses vermedi, ağladım zar zar. Seslendim ses vermedi, ağladım zar zar. Seslendim ses vermedi, ağladım zar zar. Seslendim ses vermedi, ağladım zar zar.
Türkiye'de saatlerimiz 15.20'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin şimdiki stüdyo konuğu Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Nesrin Karaca bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, yarın 21 Mart yani Nevruz Bayramı bir koca coğrafyanın yeni günü başlıyor. Hatta bugün itibariyle başladı. Türkiye'nin Sesi Radyosu olması sebebiyle biliyorsunuz. Türkmence, Özbekçe, Uygurca, evet, Çince, evet. Urduca, Azerice ve daha pek çok masamız var bu dillerde yayın yapan. 37 dilde yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Bizde başladı. Önce ateşten atladılar, düştünüz değil mi? Evet. Çok güzeldi. Evet. İnanılmaz bir sofra vardı.
Çok samimi, o sofrayı sıcak, da gördük. Coşkulu.
Evet. Ama birazcık da o Nevruz'un tarihçesine bakalım dedik. Evet. Günün anlamını ve önemini de sizden öğrenelim istedik hocam. Buyurun.
Evet, Nevruz Farsça bir terkipten ortaya çıkmış ama aslında Türkçe kullanımları da çok fazla. Kökenine baktığımızda yeni gün demek Nevruz Farsça itibariyle. Fakat dünya medeniyetine armağan eden böyle bir günü, bu anlayışı eski Türk medeniyetinden beri süre gelen bir gelenekten kaynaklanıyor. Yeni gün, Ergenekon, çağın, yıl dönümü, Mart 9'u yani bütün bu adlandırmalarla Nevruz bütün bir sizin de bahsettiğiniz gibi Asya steplerinden Orta Asya'dan ta Avrupa içlerine, Kuzey Afrika, Çin, Hint kültürlerini de etkilemiş. Farklı renklerle, her kültürün kattığı farklı dokularla, motiflerle kutlana gelen bir tabiatla özdeşleşme, bir tabiatla bütünleşme, canlanış.
Evet,
bayram olarak kutlanıyor.
Ne zamandan beri kutlanıyor? Selçuklu ve Osmanlı'da da milli bayram olarak kutlanırdı
en
galiba değil mi?
En çok yaygın kullanımı tarihsel geçmişe baktığımda yani Selçuklu coğrafyasında zaten çok etkin kullanılıyor. Osmanlı'da da keza öyle. Saray erkanı içinde de çok ciddiye alınıyor. Yani bugün bizim Manisa'daki mesir macunlarının geleneksel şeyi Osmanlı döneminden kalma uygulamalar. Farklı tarihlerde 21 Mart'a tekabül etmese bile son uygulamalar yani son belki 15-20 sene uygulamalar bunu kesinlikle Nevruz'a denk getirip Manisa'da yarın mesela mesir macunu şenlikleri yapılacak. Osmanlı'da sarayda yani padişah huzurunda yapılan kutlamalar söz konusu. Nevruziye denilen mesela bir edebiyat dalı doğmuş. Nevruz'la ilgili şiirler, söyleyişler, bunlar uzun kasideler, gazeller halinde de olabilir.
Kimler yazmışlar mesela?
Çok her şair aslında dokunmuş şeyden beri. Ta Ali Şir Nevai'den yani Osmanlı şairlerimize gelinceye kadar Orta Asya kültürün hani büyük kültür interlandı, Türk interlandı olarak baktığımızda yani Azeri edebiyatında var. Türkmenistan edebiyatında Mahtum Kul'da geçer. Ali Şir Nevai'den tutun da Osmanlı Şehriyar'da görebiliriz. Yani aklımıza her kültürden temsilen bir şair gelse. Hani Fuzuli'den, Hayali Bey'den.
Hepsi de mutlaka yazmışlar.
Var. Müstakil yazmasalar bile telmih dediğimiz bir şekilde atfen ya da Nevruz'la ilgili bir takım çağrışımları kullanan, mazmunları kullanan söyleşiler yazmışlar. Halk şiirinde de yazmışlar. Yani özellikle dedik ya değişik kültürler, inançlar, etkilenmelerle çeşitli motifler kazanıyor. Yani İslamiyet öncesindeki Nevruz Türklerde, İslamiyet sonrası ve günümüzde diye bakarsak tabii renk ve kıvam değişiyor baktığımızda. İslamiyet sonrasında özellikle Mevlevi ve özellikle de Alevi Bektaşi kültüründe çok önemli yeri var. Gene Nevruziyeler söz konusu. Bektaşi kültürünün yedi büyük şairi dediğimiz şairler, Kaygısız Abdal, Pir Sultan, Hepsine şiirler yazmışlar. İsterseniz böyle bir gidişli dönüşlü şey yapıyoruz. Mesela Pir Sultan ne demiş bakarsak.
Siz Pir Sultan'ı konuşmamız esnasında bulun isterseniz. Programımızın sonunda onunla kapatalım.
Peki.
Şimdi geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı diyebilir miyiz tam olarak?
Kesinlikle günümüzdeki algısıyla, hı-hı, uygulanmasıyla bahar bayramı. Ama tarihsel süreç içindeki kültür algısında da yılbaşı dediğimiz. Yani avcılık döneminden üretime, yani hem tarım üretime hem hayvan üretime geçtiği süreçte insanlık, bütün kültürlerde öyle, eski, hı hı, Türk kültüründe keza öyle, tabiatla çok iç içe, yani hava, su, ateş, toprak, bütün bu enasır-ı erba dediğimiz durumların takibi, tabiatın devinimi, döngüsü. 12 hayvanlı biliyorsunuz takvimi, evet, kullanıyor Türkler. Bütün bunlar aslında tecrübelerin, tabiat döngüsünün, bunların aynı şekilde tekrarlanmasından, hı hı, çıkarılan tecrübelerden hiç şaşmıyor. Dolayısıyla yılbaşını 21 Mart'ta, Mart 9'u diyorlar. Rumi takvimde, hı hı, 9 Mart'a tekabül ediyor bu. Hem şenlik, hem bayram, hem yılbaşı
olarak kutlanıyor.
Evet, evet.
Peki o zaman şimdi hani Orta Asya ve Orta Doğu'ya uzanan bir uzunca bir zaman dilimi boyunca kutlanıyor bu bayram dedik. Birazcık da kutlamalar esnasında neler yapıldığından söz edelim. Örneğin bugün ben azıcık anlatmaya çalıştım ama daha farklı yerlerde, daha farklı yörelerde, evet, çok neler, daha farklı kutlanıyor herhalde. Neler yapılıyor? Vallahi adetlerinde aslında, neler var?
Aslında programın süresi yeter mi? Her Türk boyu yani bugün
farklı kutluyor, değil mi?
Sovyet Cumhuriyetleri, yani Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nden, hı-hı, önce kendi içinde kapalı bir uygulamayla, yani daha domestik bir kültür uygulamasıyla kutlanıyor ama sonrasında bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra da adeta dini bayramların önüne geçen çok ciddi bir milli bayram şeklinde kutlanıyor.
En büyük çok bayramları
en
gibi.
En büyük, evet, bayram diyebiliriz. Yani resmi tatiller ilan ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam mesela Kazakistan bir hafta kadar, işte Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan'da da çok renkli kutlamalar var. Resmi gün, resmi tatil ilan ediliyor. O gün insanlar coşkuyla, mutlulukla ve yani insan olmanın hem fert hem toplumsal olarak o paylaşımları tabiattan aldıkları o coşkuyla, kış gibi kapalı durağan hayatın yeni bir canlanışa, bahara dönmesiyle hep iyi dileklerle. Yani bu halk kültüründen, halk felsefesinden, hayata atfedilen anlamdan, hepsinden beslenen törensel bir şey oluyor. Hı hı. Ama tabiatın ruhuyla buluşuyor. Çünkü eski Türklerde kültler dediğimiz çok önemli olgular var. Dağ kültü, su kültü, ateş kültü. Böyle çevreci baktığımızda bunların hepsinin temelinin gerçekten bilimsel sonuçları da var. Yani bize bilimsel takım verileri, hı hı, bile götürür. Ergenelik konudan çıkış temi çok önemli. Hı hı. Bildiğiniz gibi. Asıl, evet, oradan başlatılıyor. Yani Altay Dağları'nda o sürgüne mahkum edilen, hayatta kalmış bir grup ya da işte bir kabile Türk'ün bahar gelince Ergenekon Dağı'nı, Demirdağ'ı eritip işte çıkış yolu bulup artık yola düzülmesi şeklinde. Yani mitlerle beslendiğini söylemeye,
peki,
çalışıyorum.
Şimdi Ergenekon'dan çıkışa da birazcık girelim isterseniz. Ardından da hava, su, ateş, toprak dediniz. Bunlar da bir bütün halinde ele alınıp işleniyor.
Yani tabiatın o, hı hı, kendi döngüsü içinde önemli. Cemreler düştü biliyorsunuz.
Evet.
Galiba son cemremiz kaldı. Onun, evet, o da düştü sanıyorum. Düştü. Nevruz'u konuşurken bak düştü mü düşmedi mi şeklinde. Yani bunlar şaşmaz hesaplar. Dolayısıyla hem takvimi, hem bayramı, hem yeni bir hayata açılmanın, sağ salim çıkmanın, geleceğe dair umutların beslendiği, toplumsal bir takım sorunlar varsa onların çözüldüğü barış günleri olarak değerlendiriliyor. Küsler barışı, büyükler ziyaret ediliyor. Yani su kültü mesela akarsuda yıkanma, arınmayı getiriyor. Oradan su içip işte içini temizleme, yüzünü yıkama. Yani hepsinin ritüelleri çok çok ayrı.
Her adı kültürde yeni gün. Yeni her şeye gün. Yeni baştan başlanıyor.
Aynen,
galiba.
Yani yeni bir başlangıç, umut. Yeni bir umut. Yani evet. Yeni bir sayfa. Hı-hı. Tertemiz ama tertemiz, umut dolu ve geleceğe yönelik her türlü güzelliği kapsayan bir anlayışı getiriyor Nevruz. Belki denilebilir ki Türklerin dünya medeniyetine, dünya uygarlığına armağan ettiği bir bayram diye hani hı-hı. madem söylüyoruz. Niye Nevruz? Yani kültürel etkileşim malum en yakın şey İran kültürü. Bugün İran'da da çok önemli şekilde kutlanıyor hı-hı. Nevruz. Ama Türklerden kaynaklı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sadece Mart 9'una ya da gün dönümüne, Ergenekon'a Nevruz olması değil. Baktığımızda biraz dile karşı lakayt kalmışız. Çabuk etkileşimlere girmişiz.
Evet.
Yani pek çok dini yani Tanrı derken işte İslamiyet'in etkisiyle başka şeyler. Yalvaç, peygamber anlamındayken hemen dini literatürde başka şeyler almışız. Nevruz da bu şekilde bence bir isim kayması olmuş ve bunu kabul etmişler.
Evet.
Diye düşünüyorum.
Tabii sonuçta düşünce aynı. Belki çok farklı adetlerde,
aynen,
çok
özde,
farklı şekilde.
Özde
evet.
Aynı. Hı-hı. Evet. Ama. Bütün kültürlerde. Yani zaten uygulamaları hem görsellerinden gördüğümüzde yani Arnavutluk'tan tutun da işte Moğolistan işlerine kadar çok isimleri de farklı olabilir. Detaylarda uygulamalar ama her kültürün kattığı bir renk, bir güzellik var orada.
Evet. Ben de az önce şahit oldum o güzelliğe. Gerçekten inanılmaz bir enerjileri
evet,
vardı.
Evet, çok pozitif.
Dolup
değil
taşıyordu.
Mi?
Evet, evet, o enerji size de geçiyor.
Kesinlikle.
Umarız bütün bir yıl öyle geçer hepimiz için.
Hepimiz için. Yani sadece coşku, eğlenme, gülme değil, sanatı beslemiş.
Hı hı.
Çünkü şiirler bir edebiyat.
Paylaşmayı.
Evet. Hı hı. Müzik bir takım bestelerin, bir takım makamların adıdır Nevruz'un açılımları. Nevruziye diye biraz önce bahsettik. Şiir damarları var.
Evet.
Ve insanların iletişim yolları olmuş. Yani iletişimi bu şekilde kurmuşlar. Birbirlerini tanış olmak, biliş olmakta, nesillerin birbirini anlamasında, kültürün aktarımında Nevruz gerçekten çok önemli bir kültürel hem ritüelleri barındıran hem kültürü besleyen hem de o kültür aktarımını günümüze taşıyan önemli bir olgu olarak değerlendirebiliriz.
Evet, şiirlerimizde de dedik aktarılmış günümüze yansıması var dedik. O Pir Sultan Abdal'ın şiirini bulduysak onu paylaşalım,
okuyarak,
evet, bitirelim hocam isterseniz.
Bitirelim. Yani Pir Sultan söylemini hepimiz biliyoruz. Sultan Nevruz der zaten, sultandır o. Ve çok yüceltilen bir şeydir bütün şairlerde. Pir Sultan'a göre de bütün canlar uyanıyor, ehli hal olanlar nura boyanıyor ve günün, o günün birlik, dirlik, kardeşi ve paylaşım günü olduğunu, yaratıcıdan, Allah'tan ziya alarak bunu diğerlerine yansıttıklarını söylüyor. Hemen iki dörtlüğü paylaşıyorum.
Lütfen.
Sultan Nevruz günü canlar uyanır, hal ehli olanlar nura boyanır, muhip olan bugüne ceme dolanır, himmeti erince Nevruz Sultan'ın. Aşık olan canlar bugün gelirler, Sultan Nevruz günü birlik olurlar, Hallak-ı cihandan ziya alırlar, himmete erince Nevruz Sultan'ın. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki Nevruz mübarektir, muhteremdir, kutsaldır bütün kültürlerde. Din tarafıyla beslenmiştir çünkü dini algılar. Yani girebilirsek mesela Peygamber Efendimiz'e vahiy o gün gelmiştir. Hazreti Ali'nin doğum gündür, Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma ile evlendiği gündür, Adem'in yaratıldığı gündür.
Evet, gibi. Herkes için, herkes için çok özel bir gün. Biz programımızı açarken de bir koca coğrafyanın yeni günü dedik. Evet. Bir Sultan Abdal da canlar uyanır, birlik olurlar demiş.
Aynen. O canların, odur. Evet, o birlik ve dirlik mesajı,
birlik ve beraberlik içerisinde yepyeni günlerde her şeyin istedikleri, arzuladıkları gibi, hepimizin her şeyi evet, istediğimiz, arzuladığımız gibi olması dileğiyle çok teşekkür edelim.
Rica ederim.
Bugün için Sayın Hocam sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Nesrin Karaca'ydı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz hocamıza tekrar ve Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
Bahar gelende ben de biterem göy çemende. Ben baharın kızıyam, kızıyam. Köyleri kırmızıyam, kırmızıyam. Ben baharın kızıyam, kızıyam. Köyleri kırmızıyam, kırmızıyam. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her derele gezerem. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, elden ele gezerem. Ay gezerem, ay gezerem. Başımda aşalım var, yanağımda halım var. Yeğiller abacıyam, acıyam. Çiçeklerin tacıyam, tacıyam. Yeğiller abacıyam, acıyam. Çiçeklerin tacıyam, tacıyam. Uçmada yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü gezerem, elden ele gezerem. Gezerem, gezerem. Uçmada yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü gezerem, elden ele gezerem. Ay gezerem, ay gezerem. Uçmada yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü gezerem, elden ele gezerem. Gezerem, gezerem. Uçmada yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü gezerem, elden ele gezerem. Ay gezerem, ay gezerem.
Tarihte bu hafta. Türkiye'de saatlerimiz 15.38'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı stüdyomuzda bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, tarihte yaşanan gelişmelere bakacağız yine. O tarihin sayfalarında dolaşmayı sürdüreceğiz. Cumartesiden başlıyoruz yine, değil mi?
Bilmiyorum, cumartesiden başlıyoruz. Evet, 14 Mart 1914 Henry Ford yeni bir sistem geliştirerek imal ettiği arabaların montaj süresini 12,5 saat sürerken 93 dakikaya indirmeyi başarıyor. Tabii daha çok
müthiş bir başarı için, herhalde, müthiş bir başarı, değil mi?
Bu sayede tabii birim maliyet düştüğü için, daha çok araba üretilebildiği için, hı hı, ağır ağır arabaların alınabilmesi daha kolay hale geliyor. Fakat çok komik o ilk arabalar. Yani bizim alıştığımız arabalar gibi değil. Mesela direksiyonun yanında vites kolu gibi bir şey var. Hı hı. Gaz oradan.
Evet.
Bundan sonra pedalların da biraz şeyi, yapısı farklı. 14 Mart 1915'te de İngiliz donanması Alman zırhlısı Dresden'i Şili kıyısı açıklarında batırıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndayız. Şili'nin açığında bile harp var. Çünkü daha evvel de bahsetmiştik, o aslında bir sömürge paylaşım savaşı. Herkes bir yerden kendisine bir sömürge kapmaya çalışıyor. Pazar gündeyiz. 14 Mart milattan sonra 44. Roma İmparatoru Sezar rivayet olur ki bir gün senatoya giderken Mart ayı başlarında çarşıdan geçerken birisi ona yaklaşır ve Mart ortasına dikkat et der.
Ne demek acaba?
Mart ortası daha sonra bir deyim olarak kalıyor İngilizce'de. Ve evet 15 Mart'ta kısa bir süre sonra senatoda senatörler tarafından bunları Brutus da dahil hançerlenerek ondan sonra öldürülüyor.
Evet.
15 Mart 1903'teyiz. İngilizlerin Nijerya'yı istilası tamamlandı. Nijerya bir elmasından bir de petrolünden dolayı, o da bir türlü huzur bulamayan ülkelerden. Batılı ülkeler ellerini Nijerya'dan pek çekmezler. Halkı da sefalet içerisinde maalesef bu sıkıntıları çeker. 15 Mart 1920 İngilizler İstanbul'da 150 Türk aydınını tutukladı. İngilizler İstanbul'da 150 Türk aydını tutukladı. Çünkü 1920 unuttuk o günleri, İstanbul işgal altında.
Hı hı.
15 Mart 1938 Suudi Arabistan'da petrol bulundu.
Ve Suudi Arabistan'ın geleceği değişti.
Geleceği değişti. Lawrence'ın niye oraya gönderildiği, Gertrude Bell adlı kadının niye o ülkelerin cetvelle çizilmiş gibi hudutlarını belirlediği, niye Orta Doğu'da bu kadar karmaşa, bu kadar çalkantı oldu ortaya çıktı. Çünkü daha evvel Bakü'de vardı. Bütün hedef Bakü'ye ulaşmaktı. Suudi Arabistan'da da petrol bulundu ve onların onlara getirisi tabii çok olmuştur ama bölgenin sıkıntılarına da ilave katkısı var. Pazartesi gündeyiz. 16 Mart 1935 Adolf Hitler Almanya'nın yeniden silahlanmasını emrederek Versay Anlaşması'nı ihlal etti. Sonrasında zaten olaylar hızla gelişecek ve ikinci Büyük Dünya Savaşı başlayacak. 16 Mart 1968 Amerikan birlikleri bir arazideki bir operasyonları sırasında 3 tane köyde çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 347 kişiyi öldürürler. Köylerden birinin adı olan Maylay ile adlandırılır bu olay. Maylay katliamı diye. Ve olay epey bir süre gizli kalır. Bir İngiliz gazeteci ortaya çıkarır. Aslında Amerikan birliklerinde bu Irak'taki harekatlarda da gördük biliyorsunuz. Birliklerin içerisinde birer de muhabir var. Onlar da askeri teçhizatla korunmak için tabii silah taşımıyorlar. Aslında o da fotoğraflarını çekmiş. Sonra olay ortaya çıktığında ve Güney Vietnam'dadır bu köy. Yani Vietcong'a da Kuzey Vietnam'ın milislerine de dahil değildir. Olay tabii uluslararası basına da yansıyor. Ve bir sene sonra Amerikan ordusu kabul ediyor böyle bir olay olduğunu. Ve Vietnam'da sivil halkın neler çektiğine dair referans olaylardan bir tanesidir My Lai katliamı. Salı gündeyiz, 17 Mart 1966 Amerikan donanmasına ait bir denizaltı Akdeniz'de İspanya açığında denizin dibinden kayıp olan bir hidrojen bombasını çıkarıyor. Şimdi bir B-52 bombardıman uçağıyla havada yakıt ikmali yaparken KC-135 tanker uçak çarpışıyorlar. Tanker uçak tabii yakıt yüklü olduğu için havada infilak ediyor. 4 mürettebat ölüyor. B-57'deki 4 kişi paraşütle atlayabiliyor. Fakat uçak parçalanıyor havada. 4 tane hidrojen bombası var. MK-28 tip. Bunlardan 3 tanesi orada bir balıkçı köyü var. Oraya düşüyor. Bir tanesi de denize düşüyor. Denize düşerken de bir balıkçı görüyor. Takribi olarak yerini yaklaşık olarak. O köye yani karaya düşenler detonasyon gerçekleşmiyor tabii ki. Öyle olsa zaten felaket olur. Fakat ilk patlamayı normal bildiğimiz TNT yapar bu nükleer silahlarda. Evet. Onlar patlıyor. Ve 2 kilometre karelik alanda plütonyum kirlenmesi oluşuyor. Sonra neyse o denizdekini de çıkarıyorlar. Bunu şunun için anlatıyorum. Dünyada bilinen bir düzineye yakın sağda solda böyle denizde vesairede kaza ile vesaire o veya bu şekilde düşmüş ve epey bölümü denizin altında yatan bu tür nükleer silahlar var. Bunların çıkarılabilenlerini çıkarıyorlar. Çıkaramadıklarında sürekli ölçüm yapılıyor. Patlama ihtimalleri yok. Ama günün birinde onları o koruyan, hani kabuk gibi diyeyim, o denizin tahribatıyla artık tutamaz duruma gelirse, içindeki radyoaktif maddeler bir şekilde etkin hale gelecekler. Bu soğuk savaşın maalesef bütün dünyaya bıraktığı kötü mirastan bir tanesi bu da. 17 Mart 1970, Yani 2 yıl sonra Amerikan ordusu Maylay katliamındaki sorumluluğunu kabul ediyor. 14 asker hakkında kovuşturma açıyor. Bir tek birlik komutanı olan Üsteğmen ömür boyu hapis cezası alıyor. O da daha sonra Başkan Nixon'ın çıkardığı bir afla 3 yıl ev hapsiyle olay kapanıyor. Ölenler de öldükleriyle kalıyorlar. Çarşamba gündeyiz. 18 Mart 1891 İngiltere'nin kıta Avrupa ile telefon bağlantısı sağlanmış oluyor.
Evet.
18 Mart 1902 Padişah Bağdat Demir Yolu'nun inşası için Alman firmaya ihaleyi veriyor. 18 Mart 1915 İngiliz yazar Alan Moorhead'den bir alıntı yapacağım ama tabii henüz kara harekatına var. Çuvan donanması Çanakkale'yi çok rahat geçebileceğini, yani bunu artık kendileri de inkar etmiyorlar. Çok rahatlıkla geçer ve İstanbul'u düşürürüz. İstanbul'u düşürmek üzere yani.
Hı hı.
Rusya'ya yardım kanalı açmanın haricinde yani bunu açık amaç, açık söylemek lazım. Amaç evet. İstanbul'u düşürüp Osmanlı İmparatorluğu'nu zaten harpten evvel kararlaştırdıkları şekilde paylaşmak.
Evet.
Ama Boğaz'daki tabiyalar, Nusrat gemisinin döşediği mayınlar ve hakikaten kıyı topçusunun kahramanlık destanı denebilecek hı hı. seviyedeki gayretleriyle bir anda o zırhlı gemi denen, gerçekten o gemileri öyle topla 2-3 kere vurarak batıramazsınız. Zırhlı çok kalın bir zırh cidarı vardır onların dışında. Çünkü o zaman henüz hava kuvvetleri, havacılık henüz tam gelişmiş olmadığı için ya karada harp ediyorsunuz ordularınızla ya da zırhlı gemiyi yollayıp limanlarda o ülkelere istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Sonrasında İngiliz yazar Alan Moorhead diyor ki o genç ve dahi Türk komutan Mustafa Kemal'in o esnada Çanakkale'de bulunması müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir. Mustafa Kemal'in bu hat savunması yoktur, alan savunması vardır. Müthiş bir taktisyendir Mustafa Kemal gerçekten. Evet. Ve Trablusgarp'taki faaliyetlerinde de onlar bu gerilla muharebesinde çok idrak eder ve uygularlar. Çünkü o zaman Birinci Dünya Savaşı'ndaki genel doktrin şudur. Hat şeklinde dizilir bütün birlikler savunmada. Hı hı. Diyelim ki sol kanat geriledi biraz taarruzdan.
Evet.
Bütün hat geriye gider onlarla aynı hata kadar. Hat olarak tutunmaya ve daha sonra karşı taarruzda düşmanı hat olarak itmeye.
Hı hı.
Genel eski dille tabiye, taktik budur. Mustafa Kemal der ki hayır, birliklerden biri geri mi çekildi? En uygun mevzide tekrar mevzilenir ve savunmaya ve çatışmaya devam eder diye. Onun gerçekten o Jonk Bayırı çok kritik bir yer. Görenler bilir, herkese tavsiye ederim. Jonk Bayırı o kadar çevreye hakim bir tepe ki bütün o mücadele onun için. Çünkü Jonk Bayırı Anzakların İngilizlerin eline geçse oradan topçunun yeri gözetleme istasyonu kursalar oraya boğazı aşırtma atışıyla gerçekten çok rahatlıkla daha sonrasında geçmeyi başarabilirlerdi. 18 Mart 1995'e geldik. Mehmet Sadreddin Alışık vefat etti. Bizim bildiğimiz Sadri Alışık turist ömerimiz.
Evet, aklımızdasın ve gelir geçer içimden. Su içerken, sen sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsam, yıllar nasıl geçmişse aradan. Unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Evet, kendisine ait bu sözler.
Şairmiş de ben de araştırıp öğrendim. Bir Ömürlük İstanbul isimli bir şiir kitabı da var. Filmlerde de tabii Turist Ömer, Küçük Hanımefendi, o seri filmler onlar. Aslında çok abdal halk düşünürü, sevgiyle yorulmuş, çok mesela eğitimli olmasa bile hayatın bazı gerçeklerini çözmüş, çok hoş canlandırmaları vardır.
Turist Ömer dedik de küçücük bir şey dinleyelim mi Turist
Ömer'i? Vallahi dinleyelim.
Akşamları beş kade, neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Aman ey, sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim, izmaritim kırmızı.
Evet, kendisini saygıyla, rahmetle anmış olalım böylece.
Perşembe gündeyiz. 19 Mart 1990 dünyanın ilk kadınlar arası buz hokeyi turnuvası Kanada'nın Ottawa kentinde başladı. Cuma son gündeyiz. Milattan sonra 141'deyiz. 20 Mart'ta Halley kuyruklu yıldızının dünyanın güneşe en yakın olduğu konumdaki 6. geçişi kayıtlara geçti. Günberi denen konum o. Hı hı. 20 Mart 1933 Nazi Almanya'sındaki ilk toplama kampının Dachau'daki inşaatı tamamlandı. 20 Mart 1956 Tunus Fransa'dan bağımsızlığını kazandı 1956'da. 20 Mart 1972 Japonya'nın Fuji Dağı'nda tırmanış yaparken çığ düşmesi sonucu 19 dağcı hayatını kaybetti. 20 Mart 1995 Türk Silahlı Kuvvetleri 35 bin askerle Irak hududunu geçerek terör örgütüne yönelik çok kapsamlı bir harekata başladı. Çünkü hat savunması yoktur. Alan savunması vardır. Evet. Mustafa Kemal'in deyişiyle.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın İstemihan Varışlı. Bu haftayı da böylece tamamladık tarihte bu haftayla. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım neler paylaşacağız. Ama Çanakkale'yi sormuştuk dinleyicilerimize. Sizin için ne ifade ediyor diye haftanın başından beri. Öncelikle arayan, yarışmamıza katılan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ben yine içlerinden birkaç tane okumaya çalışayım vaktimiz el verdiğince. Almanya'dan Meliha Tenlik, Çanakkale Türk'ün dönüm noktasıdır. 7 düvele karşı orada savaş yapıldı. Benim amca oğlum da orada şehit oldu demiş. Biz tüm isimsiz kahramanlarımızı saygı ve minnetle
anıyoruz. Evet.
Avusturya'dan Mustafa Özcamuzcu, dedem Çanakkale şehidi, Çanakkale'de de bizi yenemeyenler şimdi her türlü entrikalarla bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar demiş. Ama kimse bunu başaramayacak umuyoruz. Yine Almanya'dan Mevlüt'e Demirbaş, Çanakkale zaferi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Onun adını anmadan konuşulamaz demiş. Almanya'dan Necati Sezer, Çanakkale yok sayılan bir ulusun dirilişinin simgesidir, Kurtuluş Savaşımızın müjdecisidir demiş. Kesinlikle. Yine Feri Tünerli Almanya'dan, Çanakkale deyince aklıma Çanakkale türküsü gelir, hem hüzünlenir hem de gururlanırım. Biz bu bir hafta boyunca Çanakkale ile ilgili tüm türkülerimizi çaldık. Avusturya'dan Ahmet Şan, Çanakkale dünyanın en büyük kahramanlık destanıdır demiş. Yine Fransa'dan Tuncay Çuhadaroğlu, Türkiye'nin en güzel, en anlamlı şehirlerinden biri, benim de memleketimdir Çanakkale. Çanakkale'li olduğum için gurur duyuyorum demiş. Görmeyenler de mutlaka gidip görsünler. Orada inanılmaz bir tarih yatıyor çünkü.
Nilgün Hanım, son şövalyeler savaşı kabul edilir. Çünkü zehirli gaz vesaire kullanılmayan tarafların birbiriyle son derece mertçe muharebe ettiği... Son şövalyeler savaşı olarak kabul edilir. Savaşlar şimdi çok pis. İnşallah başımıza gelmez tekrar. Gerçekten
umarız.
Çok pis şimdi savaşlar.
Evet. Ve Kur'an'ımızı belirleyin lütfen. Bakalım hangi dinleyicimiz kazanacak bizden? Evet. Bakalım kim çıkıyor?
Nilgün Hanım.
Evet, 26 Necati Sezer Almanya'dan, Çanakkale yok sayılan bir ulusun dirilişinin simgesidir, Kurtuluş Savaşımızın müjdecisidir demiş. Kendisini kutluyoruz yarışmamıza katıldığı için, teşekkür ediyoruz. Diğer tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya yine bir konumuz olacak, ona katılabilirsiniz. Belki bu sefer size çıkar diyelim. Bugün için size tekrar teşekkür ediyoruz Sayın İstemihan Varışlı. Sevgili dinleyicilerimiz, hem bugün için hem de bu hafta için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Programı sizlere Didem Yalçın, Özlem evet yanlış söyledim soyadlarınızı sevgili arkadaşlarım. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük de bu haftalık da bu kadar diyoruz. Pazartesi günü yine sizlerle yepyeni bir haftayla, yepyeni konularla, yarışma konumuzla, konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Sizler de elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram'dan yine bize ulaşabilirsiniz. Hafta sonu boyunca sevgili dinleyicilerimiz, takip edemediğiniz bölümleri takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüşünüzü, düşüncenizi, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresi.
edebilirsiniz. Yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da bizleri bulabilirsiniz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hepinize iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.